23. ayrım. Kitabın adı Halide Edip. Biyografisine sığmayan kadın. Yazarı İpek Çalışlar. Sayfa 175. Milli Kongre adıyla anılan ve yeraltı faaliyetleri yürüttüğü anlaşılan şemsiye örgütüne katılmış Türk Ocağı'ndan bir grupla halka yönelmek gayretiyle köycüler cemiyeti içinde çalışmaya başlamış. Hatta 1919 yılı başında Cağaloğlu'nda Acı Musluk, Cemal Nadir sokağındaki bir binada kurulan bu derneğin başkanlığını üstlenmişti. Rus narodniklerinden ve Balkanlardaki popülizmden esinlenen aydınlarca oluşturulan dernek, Amerika'yı örnek alınabilecek halkçı bir ülke olarak görmekteydi. Dipnot 382 Üstel Türk Ocakları sayfa 113,114. Kadınlar isyanın aktif üyeleriydi. Çarşaflar ile mitinglere katılıyor, kürsülerden halka hitap ediyorlardı. Halide Edip'ten başka Nakiye Hanım, Şüküfe Nihal, Münevver Saime gibi isimler hep en öndeydiler. Halide Türk Ocağı'nın merkezinin Ankara'ya nakli söz konusu olduğunda bu duruma muhalefet etmişti. Çünkü Ankara'da siyasi telakkiler altında kalacağı endişesi taşıyordu ve yapılan oylamada red oyu vermişti. Doktorandan onun bu değişikliğe itiraz etmesini istemiyordu. Halde azınlıklara ve hükümete ait binaların ocaklar için kullanılmasından da hoşlanmıyordu. Dipnot 383. Doktor Fethi Erden. Halide Edip Hanım'ın bilinmeyen veya az bilinen tarafları ve Türk Ocağı ile ilgili hatıraları. Ankara'da toplanan Nisan 1924 Kongresi'nde Türk Ocakları'nda hizmetleri nedeniyle selamlanacaklar listesinde doğal olarak Halide'nin de adı vardı. Mustafa Kemal'in siyasi yakını Marif Vekili Vasıf Çınar, Halide Edip'in Türkçülük hareketi içinde yer almadığını söylemiş, Hamdullah Supi de ona şiddetle itiraz etmişti. Dipnot 384 Üstel Türk Ocakları sayfa 158. Evleri gözetleniyordu. Halide ile Adnan'ın Fazlıpaşa'daki evi gözetleniyordu. Milli mücadelenin ardından İstanbul'da yakalanan Kız Ali rakaplı bir hırsız, İngilizlere bağlı olarak çalıştığını söylemiş, "Benim tek vazifem Doktor Adnan'ın evini gözetlemekten ibaretti." demişti. Halide ve Adnan da bir görevlinin gece yarısına kadar kapılarında beklediğini biliyorlar, bu yüzden misafirlerini sabaha karşı kabul ediyorlardı. Dipnot 385 Türk'ün Ateşli İmtihanı Sayfa 23. Mustafa Kemal'in 21 Haziran 1919 tarihinde mücadeleyi Anadolu'ya tabi kılmak amacıyla genel bir kongre toplaması fikriyle bir grup aydına yazdığı mektuplardan biri de Halide Edip'e gönderilmişti. Dipnot 386 21 Haziran 1919 Atatürk'ün Bütün Eserleri Cilt 3 1919 Kaynak Yayınları 2003 İstanbul. Amerikalılar ve Halide. 1919 her şeyin alt üst olduğu bir yıldı. Halide mitinglerin baş konuşmacısı olarak İstanbul'u bir uçtan diğerine kat edip gazetelere yazılar yazıyor, Türkiye'ye gelen Amerikalılarla da görüşmeler yapıyor, Amerikan mandası konusundaki olasılıkları araştırıyordu. Halide, Amerikalılarla yürüyen temaslar ve milli mücadele haberleri konusunda İstanbul'da bir dostunun evinde gizlenen Cavit Bey'i bilgilendirmeyi ihmal etmiyordu. İşgal kuvvetlerince aranan Cavit Bey'e Haziran ayında yaptığı ziyarette, Doğu'da ve İzmir'de teşkilatlamanın pek iyi yürüdüğünü söylemiş, işgal kuvvetlerine teslim olmasını katiyen münasip görmemiş ve beklemesini istemişti. Dipnot 387 Felaket Günleri Hazırlayan Osman Selim Kocahanoğlu Cilt 1 Sayfa 204. Bu arada Mustafa Kemal tarafından Amasya'ya davet edildiğini başka bir kanaldan öğrenen Cavit Bey, özel olarak Halide'yi çağırtıp fikrini sorunca Halide Edip durumu araştırıp ona bir tezkere göndermişti. Anadolu meselesiyle meşgul olanların onun Anadolu'ya gitmesine karşı oldukları yazılıydı tezkerede. Dipnot 388 Felaket Günleri Hazırlayan Osman Selim Kocahanoğlu Cilt 1 Sayfa 224. Halide kuryelik görevini eksiksiz yerine getiriyordu. İşgal yazında İstanbul'a iki Amerikan heyeti geldi. İlki Haziran ayı başında gelen King Crane Komisyonu'ydu. Osmanlı Devleti üzerinde genel bir ABD mandası kurulmasının imkanlarını araştıran komisyon, Arap vilayetlerinde kamuoyunun nabzını tutmakla da görevliydi. Cemaat temsilcileri ve partilerle konuştular. Amerika'nın bölgede bir baskı kurmayı amaçlamadığını ısrarla belirtiyorlardı. Türkler talep etmedikçe ABD manda konusunda istekli olmayacaktı. Dipnot 389 Taha Akyol Ama Hangi Atatürk? Doğan Kitap İstanbul 2008 Sayfa 66 Halide, King Crane Komisyonu heyetinden Charles Richard Crane'i kolej yıllarından tanıyor, onunla yazışıyordu. Halde Crane'i Trakya milli temsilcileriyle görüştürmek için evine davet etti. Önemli simalarımızla benim evimde buluşabilir misiniz? Cumartesi saat 4.30'da bana çaya gelebilir misiniz? Sizi çok görmek istiyorum ve bizim önde gelen isimlerimizle bir araya gelmenizi istiyorum. Ayrıca komisyon yarın Trakya temsilcilerini kabul edebilirse onlara tercümanlık yapacağım. Telefon numaram İstanbul 2082'dir. Beni bu akşam saat 7 civarında ya da yarın sabah ararsanız sizin tercihinize ve zamanınıza uyacak bir ayarlama yapabilirim. Dipnot 390. Halide Edip'ten Richard Crane'e mektup, 24 Temmuz 1919. Halide'nin Richard Crane için evine davet ettiği isimler arasında Erkan-ı Harbiye-i Umumi Reisi Cevat Paşa ile Mahmut Paşa'nın da yer aldığını Crane'e daha sonra yazdığı bir mektuptan öğreniyoruz. Dipnot 391. Halide Edip'ten Richard Crane'e mektup, 21 Mart 1921. Halide Amerikan heyeti İstanbul'dayken Onlara Vakit gazetesinden Amerikan Tahkik Heyetine başlıklı makalesiyle seslenmişti. Makalesinde Türkiye'yi bir bütün olarak muhafaza etmek ve bütün anaasırı, unsurları, ahenk ve sükun içinde tekamülden men eden şeraiti kaldırmaktan söz ediyordu. Dipnot 392. Halide Edip Amerikan Tahkik Heyetine. Vakit 4 Ağustos 1919. Richard Crane, İstanbul'un önde gelen simalarınca tanınan bir isimdi. Sık sık yemek daveti alır, her defasında da ben perhizim, yemeklerde ikişer bardak sütle ikişer kase yoğurttan başka bir şey yemem derdi. Gazeteci Ahmet Emin, onu masaya oturduktan sonra önce perhiz yemeklerini yediğini, sonra da dayanamayıp tatlısı ve tuzlusuyla sofrada ne var ne yoksa hepsinden tabağını aldığını anlatıyor. Türk kültürüne giderek nüfuz eden Richard Crane, Nasrettin Hoca'ya bayılır, onun bütün hikayelerini ezbere bilirdi. Paris'teki barış görüşmeleri sırasında ABD Başkanı Wilson, Crane'i mutlaka yanında bulunduracak, bunaldığı anlarda ona son duruma en uygun Nasrettin Hoca hikayesini anlattırmayı adet edinecekti. Görüşmelerin sarpa sardığı bir sırada Amerikalı milyoner Başkan Wilson'a Nasrettin Hoca'nın kuyudan ay çıkarttığı fıkrayı anlatacaktı. Nasrettin Hoca, mehtaplı bir gecede köyüne giderken bir kuyunun yanından geçer. Ayın aksinin kuyunun dibinde olduğunu görür. Zavallı ay, kurtarmak lazım diyerek kova kova su çekmeye başlar. Ama ay daima kuyunun dibindedir. Nihayet kova kuyunun kenarında bir taşa takılır. Hoca ipi kuvvetle çekince ip kopar ve Nasrettin Hoca da sırt üstü yere düşer. Ayın göklerde olduğunu görür. Çok uğraştım fakat zavallı ayı kurtardım der. Fıkraya bayılan Wilson, bunun üzerine bizim barış diye Paris'te yapmaya çalıştığımız şey Nasrettin Hoca gibi ayı kurtarmaya uğraşmaktan ileri gitmiyor diyecekti. Dipnot 393. Yalman, yakın tarihte gördüklerim geçirdiklerim. Cilt 1, sayfa 455-456. Erzurum Kongresi. Erzurum'da bulunan tek katlı eski okul binası Sansaryan Ermeni Okulu 23 Temmuz 1919 günü Erzurum Kongresi için hazırlanmıştı. Bu kongre esas olarak Doğu vilayetlerin işgalinden ve bölgede haritasını bizzat Wilson'un çizdiği bir Ermenistan ile Karadeniz kıyısında bir Pontus Rum devletinin kurulmasından endişeye kapılan bölge Müslümanlarını bir araya getiriyordu. Amaç, söz konusu bölgelerin Türk egemenliğinden çıkmasını önleyecek yerel bir inisiyatif olarak ses duyurmak ve sadece yerel değil aynı zamanda bölgesel çapta örgütlenmekti. Delegelerin büyük bölümü okul bahçesinde toplanmıştı. Sabah saat 10.30'da okulun önüne 3 araba gelmişti. Birinden Mustafa Kemal ile Kazım Karabekir Paşalar indi. Delegeler kendileri için hazırlanmış öğrenci sıralarına oturdular ve yoklama yapıldı. Ardından başkanlığa Mustafa Kemal seçildi. Kongre, milli iradeyi hakim kılmak noktasına yoğunlaştı. Halde toplantıdaki görüşmeleri şöyle aktarıyor. Mustafa Kemal Paşa, Türk toprakları üzerinde gözü olmayan büyük bir devletin bize iktisadi, teknik ve siyasi yardım etmesi lüzumundan söz etmişti. Erzurum Kongresi'nde Doğu Anadolu'yu temsil edenlerden biri ayağa kalkarak Mustafa Kemal Paşa'nın hangi devleti kastettiğini sormuştu. Siyasi meselelerde çok hassas olan Mustafa Kemal Paşa, Doğu Anadolu'nun Amerika'ya karşı hislerini sezdiği için hangi devleti kastettiğini söylememişti. Dipnot 394. Türk'ün Ateşli İmtihanı. Sayfa 18. Manda diye anılan mesele, Kongre Beyannamesi'nin 7. maddesinde ifadesini bulmuştu. Madde, ülkemize karşı istila emelleri beslemeyen herhangi bir devletin fenni, sınai, iktisadi yardımı memnunlukla karşılanır şeklinde yazılmıştı. Aslında kongre beyannamesinde manda ve himaye kabul edilemez şeklinde bir ifade yer almamıştı. Sina Akşin, Ne yazık ki elimizde Erzurum Kongresi'nin tutanakları yok diyor. Dipnot 395. Sina Akşin, İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele, Cem Yayınevi İstanbul, 1983, sayfa 515. Kongrenin farklı yorumlarla ele alınmasına belki de bu tutanak eksikliği neden olmuştur. Milli mücadele önderleri krizden kurtulmanın yollarını ararken mandayı da bir çözüm olarak ele almış ve tartışmışlardı. O günlerde manda kavramının kullanımı mutlak bir hıyanet olarak nitelendirilmiyordu. Miralay İsmet'in İnönü, Kazım Karabekir'e gönderdiği 24 Ağustos tarihli mektupta şu görüşe yer verilmişti. Bütün memleketi parçalamadan bir Amerikan murakabesine, denetimine, tevdi etmek, yaşayabilmek için yegane ehven çare gibidir. Fakat bugün için bu kanaatin kıymeti onun isharındadır, açıklanmasındadır. Dipnot 396. Kazım Karabekir, İstiklal Harbimiz, Cilt 1, YKY, İstanbul, 2008, sayfa 195. Taha Akyol, Ama Hangi Atatürk, sayfa 76. Kazım Karabekir ise Mustafa Kemal ve Rauf Bey ile Sivas'a gitmeden önce yaptıkları toplantının özetini anılarına kaydetmişti. Bizim kararımız sonuna kadar istiklalimiz için uğraşmak ve milleti esarete düşürmemektir. Nihayet çaresiz kalınırsa istiklalimiz mahfuz kalmak ve memleket parçalanmamak üzere Amerikan yardımına taraftar olmaktır. Fakat bu son vaziyet pek gizli kalacak. Sivas Kongresi milli mukavemete karar verecek. Dipnot 397. Kazım Karabekir, İstiklal Harbimiz, Cilt 1, 2008, sayfa 173, Akyol, Ama Hangi Atatürk, sayfa 75. Toplantının sonunda daha sonra atılacak adımlarla ilgili kararları alacak heyeti temsiliye seçildi. Bir sonraki kongrenin daha geniş bir katılımla Sivas'ta toplanmasına karar verildi. Böylece kısa zaman sonra toplanacak ve artık bölgesel değil ulusal nitelik taşıyacak olan ikinci kongreyle milli mücadelenin meşru zemine oturtulma süreci daha da pekişecekti. Halde King Crane Komisyonu olarak da bilinen Amerikan tahkik heyetinin Sivas Kongresi 4-11 Eylül 1919 toplanana kadar İstanbul'da kalmasını çok önemsiyor ve bunun için çabalıyordu. Ağustos 1919'da halde edip manda üzerine iki önemli mektup kaleme almıştı. Bunlardan biri Amerikan kamuoyuna, diğeri Mustafa Kemal'e hitaben yazılmıştı. Erzurum Kongresi'nin ardından Mustafa Kemal'e hitaben yazdığı 10 Ağustos 1919 tarihli mektupta, ileride başına büyük dert açacağını bilmeden imparatorluğun o günkü sınırlarını koruyacak çözüm olarak Amerikan mandası önermekteydi. 1924 yılında ise halde bu mektubu kaleme almasını kendisinden Mustafa Kemal'in istediğini yazacaktı. Bakınız, sayfa 315. Biz zamiriyle kaleme alınan mektup, ABD'nin Türkiye'nin mevcut sınırlarına saygı göstererek kabul edeceği bir manda rejiminin çeşitli mahsurlarına rağmen ülkeyi bekleyen bölünme ve yok olma tehdidine karşı en iyi çözüm olduğu fikrini savunuyordu. Özetle, biz İstanbul'da kendimiz için bütün eski ve yeni Türkiye hudutlarına şamil olmak üzere muvakkat bir Amerikan mandasını ehvenişer olarak görüyoruz deniliyordu. Halde'ye göre Anadolu'daki mücadeleyi dikkat ve sevgiyle izleyen bir Amerika vardı. İstanbul'daki Amerikan heyeti Sivas Kongresi'ni beklemeden 21 Ağustos'ta ayrıldı. Halde edip Sivas Kongresi'ni heyet temsilcileri yerine Amerikalı gazeteci Louis Edgar Brown'u gönderecekti. Amerikan kamuoyuna hitaben kaleme aldığı mektubu da ona teslim etmişti. Dipnot 398. Stanford J. Shaw, Halde edip Otherwise Appeal to the American Public for Justice for the Turks. Belleten, Ağustos 2003, sayı 249'dan ayrı basım, TTK basım evi, Ankara 2004. 7 Ağustos 1919 tarihli mektup, Brown öldükten sonra evrakı içinden çıktı. Halide, o günlerde iddiaçı önderler ve Mustafa Kemal üzerine bilgiler içeren bir mektubu da istediğiniz bilgiler notuyla 20 Ağustos 1919'da Richard Crane'e göndermişti. Bakınız, sayfa 192. Peki, Mustafa Kemal Halide'ydi bir mektubuna cevap vermiş miydi? Halide, Mustafa Kemal'den 10 Eylül 1919 tarihli cevabi bir mektup aldı. Dipnot 399. Halide Edip, The Gazi Speech, Letters to the Editor, The Times, 21 Ekim 1927. Şöyle yazmıştı Mustafa Kemal. Amerika vakit ve zamanında müzaharetini ihsas etmiş olsaydı ittihaz ve kararda suhulet olabilirdi. Arz ettiğim bu mesele hakkında bir an için İstanbul muhitinden tecerrüt ederek, soyutlanarak, dermeyen buyuracağız mutalaat-ı musibeleri söyleyecekleriniz, acizler için pek kıymettar olacaktır. Dipnot 400. Cemal Kutay, Osmanlı'dan Cumhuriyete yüzyılımızda bir insanımız Hüseyin Rauf Orbay, cilt 4, sayfa 558. Cemal Kutay, Rauf Orbay'a atfen böyle bir mektuptan söz ediyor ve içinden birkaç cümle kullanıyor. Bu mektubun izine bir başka kaynakta rastlayamadım. Harbord heyeti. Milli mücadelenin kaderine rol oynayan 2. Amerikan heyetini Amerikan savaş gemisi Martha getirmişti. American Military Mission to Armenia adını taşıyan bu heyete General James Harbord başkanlık ediyordu. Heyet, azınlıklara kötü muamele iddialarını yerinde inceleyecekti. Sultan Vahidettin tarafından kabul edilen Amerikalılara azınlıkların güvenliğine dair teminat verilmişti. Harbord için Robert Courage'de bir toplantı düzenlendi. Davetliler Wilson Prensipleri Cemiyeti'nin üyeleriydi. Halide Edip de toplantıya davetliydi. Heyetin Erivan'a gideceğini bilmiyorlardı. Rumların ve Ermenilerin kıyıma uğramadığını savunma görevini Halide Edip üstlenmişti. Halide, General Harbord'a bu iddialar şayet hakikat olsaydı acaba Türkiye hudutları dahilinde bugün hayatta tek Rum ve Ermeni kalır mıydı? Bu isnat edilenler doğru olsaydı Osmanlı hudutları içinde bu imha edilen insanlara şahit olduğunuz hayat şartları içinde istediğiniz yerde rastlayabilir miydiniz diye sordu. Dipnot 401. Cemal Kutay, Türk Milli Mücadelesi'nde Amerika, Boğaziçi Yayınları, İstanbul 1979, sayfa 42. Harbord başkanlığındaki heyet doğuda bir Ermeni devleti kurulabilir mi sorusunu araştıracaktı. O sıralarda toplanan Sivas Kongresi'ni izlemeye karar veren heyet, kolejdeki görüşmeler sırasında Halide Edip'in söylediklerinden etkilenmişti. Rauf Orbay da heyeti Sivas'a gitmek için ikna edenlerin Halide Edip ve Robert Koleji'nin Türkçe bölümü müdürü İsmail Bektaş olduğunu söylüyor. Dipnot 402. Cemal Kutay, Osmanlı'dan Cumhuriyete yüzyılımızda bir insanımız Hüseyin Rauf Orbay, cilt 4, Kazancı Matbaacılık, İstanbul 1992, sayfa 406. Türkiye'deki milli hareketin ne maksatla yapıldığını, ne gibi sonuçlar doğuracağını anlamaya çalışan Amerikan heyeti 3 haftalık zorlu bir yolculuğu göze almıştı. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nde önemli bir olay yaşanmış, Başkan Wilson 1919 Ekim'inde bir kalp krizi geçirmiş ve felç olmuştu. General Harbord yaptığı incelemelerin ardından Mardin'e vardığımız zaman anlaşıldı ki Türkiye'nin doğusundaki bütün sivil ve asker memurlar milliyetçi harekete katılmışlar diyecekti. Sivas'ta büyük törenlerle karşılanan Amerikalı general askerlerin düzgün giyiminden sergilenen ortamdan etkilenmişti. Çadırlarda ve pavyonlarda çay ve bisküvi ikramının ardından konuklara alkolsüz bir sofra kuruldu. Harbord Mustafa Kemal Paşa ile Sivas'ta 3-4 saat süren bir görüşme yaptı. Sivas yolculuğunu hem rapor haline getirmiş hem de anılarına yazmış olan Harbord, Mustafa Kemal'i anlatırken başının açık olduğunu, üzerinde pek güzel bir sivil kostüm bulunduğunu yazıyor. Ayrıca Harbord, Mustafa Kemal'in ABD mandasına sıcak baktığı izlenimini edinmiş. Ancak o ve arkadaşlarının gerçek vatanseverler olduğuna ikna olmuştu. Yaptığı görüşmelerden sonra Türklerin mandadan anladıklarının farklı. Dipnot 403. Aradaki bu anlayış farkı manda kavramının değişik tanımlarından kaynaklanıyordu. Olduğunu görmüştü. Harbord, Türklerin manda hakkında fikirleri bizimki gibi değil. Onlar bunu yalnız büyük bir kardeşin nasihati veya dış yardımı gibi düşünüyorlar. İç idareye veya dış münasebetlere hiç müdahale etmemek üzere hafif bir ağabeylik hakemliğini tanımak istiyorlar. Dipnot 404. Rauf Orbay, Cehennem Değirmeni, Cilt 2, Emre Yayınları, İstanbul 1993, sayfa 267-278. Bu rapor, Türkiye üzerinde tahakküm kurmaya niyetli bir ülke temsilcisinin raporuna benzemiyordu. Raporda, mandanın ABD'ye ilk 5 yıl için 756 milyon dolara mal olacağı, yani pahalıya patlayacağı hesaplanmış, bu kadar uzak bir yerde üstlenilecek mandanın denetiminin çok zor olacağı belirtilmişti. Dipnot 405. Taha Akyol, Ama Hangi Atatürk, sayfa 94. http://armenianhouse.org/harbord/conditions-near-east.htm Ekim 2009. The aim of the Nationalists or National Defense Party as it is adherence style it, as stated by Mustafa Kemal Pasha, it said, is the preservation of the territorial integrity of the empire under a mandatory of a single disinterested power, preferably America. Sayfa 16 ve 17. Sivas Kongresi'nde manda konusu tartışılırken destekleyenler ve itiraz edenler fikirlerini söylemiş, kongre Erzurum'da çıkan kararı kabul etmişti. Bir büyük devletten yardım istenebilirdi. Bu yardımın bağımsızlığa bir zarar vermeyecek biçimde olmasına dikkat edilecekti. Devletin adı belirtilmemişti. 23. ayrımın sonu, sayfa 183. Devamı 24. ayrımda.